Ayrım 4, sayfa 32. Manado limanına demirli muhteşem yatın yemek salonunda guruva denen tropikal meyvesini yiyen Erika, karşısında oturan Gert Rupert'a göz ucuyla baktı. Adam gereğinden fazla gergin ve sinirliydi. Erika yeşil kabuklu meyveyi soymaya devam etti. Görünüşü portakala benziyordu ve ondan 2,5 kat fazla C vitamini içerdiğini öğrenmişti genç kadın. Çok lezzetli dedi. Gerdin söylediğini duymadığına emindi. Nitekim şişman adam dalgın gözlerini genç kadına çevirerek "Pardon, ne dedin?" diye sordu. "Guava dedim, çok lezzetliymiş." "Öyledir." Sesindeki dalgın ve titrek ifade kaybolmamıştı. "Korkuyor musun?" diye sordu Erika. "Ben sizlerden biri değilim. Yani profesyonel değilim," diye mırıldandı Gert. "Ben tüccarım, şirket sahibiyim. Böyle kirli ve esrarengiz işlerden anlamam. Tabii ki korkuyorum. Başarısızlığımı kendi devletim hoş karşılamaz." "Bundan hiç şüphem yok. Ağaç işindeki imtiyaz hakkını Endonezya hükümetinden nasıl aldığını biliyorum. Bizim hükümeti hoşnut edemezsen anlaşmanın süresi uzatılmaz kuşkusuz. Buna güvenerek yaptığım bunca yatırım da boşa gidebilir." "Lütfen Erika, biraz anlayışlı ol. Bizim gizli servise hakkımda rapor vereceğini biliyorum. Şimdiye kadar başarılı oldum. Tek hata yapmadım." "Onlar hep ufak tefek işlerdi Gert, ama sana güvenilerek verilen ilk ciddi işte çuvalladın. Bunu göz ardı edemem." Gert Rupert yutkundu. Yüzündeki kılcal damarlar daha belirginleşti. "Haksızlık etme. Hem daha başarısızlığa uğradığım söylenemez. O adamı öldüren katili bulma şansın var, sen de biliyorsun. Şirketimin burada hem nüfuzu hem de geniş bir eleman kadrosu vardır. Onu her tarafta aratmaya başladım bile." Erika inci gibi beyaz dişlerini göstererek gülümsedi. "Kendini kandırmaya çalışma Gert. Elindeki adamların profesyonel kişiler değil. Sıradan yerli memurlar. Onlarla ne ölçüde başarılı olabilirsin?" "Yanılıyorsun Erika. Onların yapacağı araştırma burada hiç sevilmeyen yabancı beyaz profesyonellerin çalışmalarından çok daha etkili sonuçlar verebilir. Yerliler birbirini tutar ve konuşurlar. Hele işin ucunda vaat edilmiş yüksek bir mükafat varsa. Boş versene sen. Katil şimdiye kadar çoktan Sulawesi'yi terk etmiştir bile." "Hiç sanmıyorum. Adayı terk etmesi için iki yol var. Ya havaalanları ya da deniz yolu. Sulawesi'de bütün hava meydanlarında şu anda adamlarım var. Elimden kaçamaz. Tek endişem deniz yolu. Limandaki bütün kiralık tekneleri de kontrol ettiriyorum." Erika bu defa bir kahkaha attı. "Gerçekten çok safsın. Ne demek istiyorsun?" "Önce şunu kabul etmelisin. Karşında bir profesyonel katil var. Herhangi bir gizli servisin ajanı olabileceği gibi kiralanmış bir katil de olabilir. Bu tür insanlar daima belli bir plan dahilinde hareket ederler. Yani senin anlayacağın, katil görevini yerine getirdikten sonra çoktan daha önceden tasarladığı firar planını uygulamaya başlamıştır." "Nasıl yani?" "Bunu henüz bilmiyorum. Özel bir uçak veya hiç ummadığımız bir tekne onu adadan uzaklaştırabilir." "Bunu düşünmediğimi mi sanıyorsun?" "Netice?" "Sabret, onu mutlaka ele geçireceğim. Yalnız yeterince bilgi sahibi değilim henüz. Bu işi hangi devletin organize ettiğini bile bilmiyorum. Sen de bana yardımcı olacağına karşıma geçmiş damarımı basıyorsun. Mesela cinayeti İngilizlerin işlemediğine eminim. M16 ajanı Stanley Moore da bizim kadar şaşkındı. Biz de devre dışı kaldığımıza göre geriye kim kalıyor? CIA mı? Bunu hiç sanmıyorum." "Neden?" "Bunun cevabını sen daha iyi bilirsin. Kanımca onlar adamı sağ olarak ele geçirmek isterlerdi." "Sebep?" "En azından adamı konuşturmak için." Erika ağzına son guava dilimini atarken tekrar gülümsedi. "Ne dersin, sence Ruslar olabilir mi?" "Bir fikrim yok Gert. Benim görevim belgeleri Almanya'ya götürmekti." Gert Rupert soğuk birasından bir yudum alırken kadına baktı. Bir an her şeyi unutarak yine şiddetle onu arzuladı. Müthiş çekici bir kadındı. Uzun boynu, yuvarlak omuzları, kırmızı bluzunu delecek gibi duran dik gösteri ile cinsellik fışkırıyordu bedeninden. Erika 10 gündür Sulawesi'de onunla beraberdi. Gert bütün teşebbüslerine rağmen yaklaşamamıştı kadına. Duygularını bastırmaya çalıştı. Sonra fısıltı halinde "Biliyorum," diye fısıldadı. "Aklınca benimle eğleniyorsun. Çaresizliğimden zevk alıyorsun değil mi?" Erika renkli gözlerini üzerine dikmiş, zor durumdaki halinden keyif alırmışçasına ona bakmaya devam ediyordu. Garip, sinsi ve alaycı bir ifade vardı yüzünde. "Ama unuttuğum bir nokta var. BND'de parantez içinde Batı Alman Entelijans Servisi burada yetersiz ve teşkilatsızdır. Hele Sulawesi'de. Şu anda Almanya'yı temsil eden tek kişi benim. Jakarta'daki birkaç elemanımızı saymazsanız onların da fazla aktif ve yeterli olduğunu sanmıyorum." "Neyi vurgulamak istiyorsun Gert?" diye sordu genç kadın. "Benim yardımıma muhtaç olduğunu." Erika karşısındaki adama kahreder şekilde gülümsedi. "Buna zaten mecbursun. Aksi halde başına gelecekleri tahmin etmek lazım. Yoksa beni tehdit mi ediyorsun?" Gert Rupert tehdit savurmanın anlamsızlığını çabuk kavrayarak mırıldandı. Hayır, seni tehdit etmiyorum. Öyle bir şeyi aklımdan bile geçirmem. Demek istediğim... Evet, demek istediğin nedir? Gert yeniden yutkunup önüne baktı. Birbirimize ihtiyacımız var Erika diye fısıldadı belli belirsiz bir tonla. İhtiyaç mı? Sana ihtiyacım olduğunu hiç sanmıyorum. Sulawesi'den başarısız olarak dönmek istemezsin herhalde. Bundan hiç kuşkun olmasın. Ama istenilen belgeleri bulup bana teslim etmek senin görevindi, beceremedin. Ben hala onları bekliyorum. Bana biraz süre tanı. İstediklerini sana teslim edeceğim, söz. Ama lütfen acele edip aleyhimde bir rapor tanzim etmeye kalkışma. Buradaki menfaatlerimi kaybetmek istemiyorum. Erika Müller bacak bacak üstüne atıp küçümseyen nazarlarla adama baktı. Bu sözü nasıl gerçekleştireceksin sorabilir miyim? Bana hiç şansın yokmuş gibi geliyor. O kadar emin olma. Manado'nun en yüksek polis şefi Habibi adamımdır. Bazı usulsüzlüklere göz yummak için benden para alır. Rüşvet yani, para için her şeyi yapar. Ondan istediğim bilgileri alabilirim. Kadın kısa bir duraksama geçirdi. Göreceğiz bakalım diye mırıldandı sonra. Sana 3 gün mühlet veriyorum. Bu sürenin sonunda durumu Berlin'e rapor etmek zorundayım. Rupert başını salladı. Anlaştık. Şişman ağaç tüccarının gözleri ışıldadı. Sanırım konuşmamız gereken bir konu daha var. Biliyorsun, oldukça zengin bir adamım. Erika hemen adamın sözünü kesti. Yine saçmalamaya başlayacaksan o konuyu hiç açma. Fakat yeter Gert, hiç havamda değilim ve senin saçmalıklarını dinleyemem. Gert Rüper susmak zorunda kaldı. Fakat itiraz dolu bakışlarını kadından bir türlü alamıyordu. Gecenin ilerleyen karanlığında sahile inen dar sokağın çiçek ve baharat kokularıyla kaplı gölgeleri arasından kısa boylu bir yerli fırladı. Sokağın denize inen başından beklediği kişinin yaklaştığını görmüştü. Keskin gözlerini kırpıştırarak emin olmak için bir daha baktı. Gelen Katsa'ydı. Dipnot: Katsa, İsrail istihbaratında kullanılan bir terim. Case officer, yani haber alma vakasını yürüten, emrindeki elemanları sevk ve idare eden görevli. Kitaba dönüş. Yerli ağır hareketlerle yerinden süzülerek kendini belli etti. Adamın yaklaşmasını bekledi. Orta boylu, tıknaz ve gözlüklü biriydi yabancı. İngilizce konuşmaya başladılar. İyi geceler Tuan Moşe, dedi yerli. Dipnot: Tuan, Malayca'da bay, efendi anlamına gelir. Kitaba dönüş. İyi geceler Vira. Size önemli haberlerim var. Beklediğiniz kişi geldi. Güzel, bağlantı kurdun mu? Kuramadım Tuan Moşe. Neden? Çünkü Manado'ya gelişinden 1-2 saat sonra öldürüldü. Öldürüldü mü, lanet olsun, kim öldürdü? Henüz bilmiyorum. Adamın cesedini Kukiznet'te bulmuşlar. Desene geç kaldık. Pek öyle sayılmaz Tuan Moşe. Neden? Bar o saatte oldukça boşmuş. Sadece 3 masa doluymuş. Tomahawk'lu 2 dalgıç, henüz kimliğini bilmediğimiz beyaz giysili bir adam ve bir de öldürülen kişi. Kimden aldın bu bilgileri, polisten mi? Hayır efendim. Vira'nın bu şehirde tanıdığı çoktur. Yerli böbürlenircesine sırıtmıştı. Kimden öyleyse? Barda çalışan garsonlardan biri yakın akrabamdır. Bilirsiniz, Cookiesnet yabancıların çok uğradığı bir yerdir. Böyle yerlerde insanın gözü kulağı olması yararlıdır. Anlıyorum, dedi Mossad ajanı Moşe. Katilin kimliğini tespit ettiniz mi? Henüz değil efendim, ama bazı ufak ipuçları elde ettik. Ya polis? Henüz hiçbir şey bulamamış durumdalar. Peki sen ne öğrendin? Adamın Tanua Oteli'nde kaldığını. Kimliğini tespit edemediyseniz adamın o otelde kaldığını nasıl öğrendiniz? Kullandığı kibritten Tuan Moşe. Sakın kibriti katilin masada unuttuğunu söyleme. Profesyonel bir katil böyle bir hata yapmaz. Yaptıysa bu dikkatleri başka bir yöne çekmek için hazırlanmış bir oyun olabilir. Hayır efendim, adam kibritini masada bırakmamış. Sadece garson kuzenimin sigarasını, otelin amblemini taşıyan bir kibritle sigarasını yaktığını görmüş. Bu kadarı da nerede kaldığına bir işaret sayılır. Moşe bir an düşündü. Olabilir de. Katil haklı olarak kendisine servis yapan sıradan bir garsonun kibritine dikkat ederek bazı tahminlerde bulunacağını düşünemezdi. Tanua Oteli'nde araştırma yaptın mı? Henüz hayır efendim. Otel polis kaynıyor. Bilirsiniz, burada yabancıların kalacağı belli başlı 2 otel vardır. Manado küçük bir yerdir. Polis şimdilik 2 otelde de sorgulamayı sürdürüyor. Yerli haklıydı. Fakat Moşe katilin kimliğini bir an önce tespit etmeliydi. Adam nasıl öldürülmüş? Bahsettiğin dalgıçlar olayı görmüşler mi? Hayır Tuan Moşe. Adam tuvalette vurulmuş. Susturucu takılmış bir tabancayla. Herhalde susturucu da pek yeni olmalı ki hiç ses çıkmamış. Barın personeli bile sesi duymamış. Oldukça profesyonel bir iş. Kuzenimin ifadesine göre katil 2 bardak buzlu viski içmiş ve her ikisinde de parayı peşin ödemiş. Kuzenin adamı hatırlıyor mu? Sana bir tarif verebildi mi? Sizin için ne kadar yeterli bilmiyorum ama beyaz bir elbise giyiyormuş, kravatı da enine çizgiliymiş. Tam bir İngiliz centilmeni gibi. Eski aristokrat sömürgeciler tipinde. Gözleri de maviymiş. Ha, bir ufak ayrıntı daha efendim. Sol elinin yüzük parmağında mavi renkli, korindon türü safir bir yüzük varmış. Moşe yüzünü buruşturdu. Safir yüzük mü? Ziynet eşyası kullanan erkeklerden nefret ederdim o satacağını. Evet Tuan Moşe, safir bir yüzük. Başka, kuzenin dikkatini çeken başka bir şey var mı Vira? Korkarım ki yok efendim. Mossad elemanı bir an gözlerini karanlık sokağın kuytularına dikerek düşündü. Başlangıç için belki iyi ama bu kadar bilgi yeterli değil bana. Şu bahsettiğin dalgıçlar, onları tanıyor musun? Kuzenimin ifadesine göre biri Joko'ymuş. Onunla da görüştün mü? Hayır efendim, henüz gerek görmedim. Onun fazla bir şey bildiğini sanmam. Neden? Joko garip bir adamdır. Ömrü turistlerle geçer ama dalmaya niyetli olmayanlarla pek ilgilenmez. Sanırım şu an işsiz ve bütün vaktini içerek geçiriyor. Onu ayık bulacağımızı pek sanmıyorum. Moşe terden burnuna kayan gözlüğünü yukarıya doğru itti. Hiç belli olmaz diye homurdandı. Bakarsın onu biraz para karşılığında bazı şeyleri anımsamaya zorlayabiliriz. Vira ajanın kolunu tuttu. Tuan Moşe, adama para mı teklif edeceksiniz? Yoksa şiddet mi kullanmayı düşünüyorsunuz? Benim için fark etmez ama işsiz birine önce bir miktar para teklifini tercih ederim. Öylesi çok daha iyi olur. Neden? Onun sarhoş dolaştığına bakmayın. İlerlemiş görünen yaşı ve ağarmış kıvırcık saçları da sizi aldatmasın. Joko çok güçlü biridir. Ayrıca çok iyi bıçak kullanır. Ajan sırıttı. Ben de öyleyimdir biraz. Sen şimdi bunu boş ver de onu nerede bulacağımızı söyle. Bu saatte mi? Saatin ne önemi var? Vira omuzlarını silkeledi. Sanırım Coco'nun meyhanesindedir. Ya da Grubble'daki fakir evinde. İyi diye söylendi Moşe. Önce meyhaneden başlayalım aramaya. Stanley Moore bardağındaki son yudum viskiyi de dikerek yerinden kalktı. Başı hafif hafif dönüyordu. Tam çakır keyifti. Vishnuana botanik bahçesine doğru yürümeye başladı. Gecenin bu saatinde her zaman olduğu gibi hava ağırlaşır. Bir türlü alışamadığı zencefil, tarçın ve envai çeşit baharatla karışık çiçek kokuları etrafı kaplardı. Şimdi buna bir de tütsü kokuları ilave olmuştu. Burnunu çekti. Bu tropikal ülkeden nefret ediyordu. Stanley yurdunu özlemişti. Soğuk ve üşütücü rüzgarlarını, başladı mı bitmek bilmeyen yağmurlarını, sert ve yalçın kayalara çarparak parçalanan dalgalı denizini ve tertemiz kırlarının havasını. Bu gece içkiyi biraz fazla kaçırmıştı. İçindeki memleket hasretine bir de Erika ile geçirdiği günlerin bir türlü beyninden çıkmayan anıları da ilave olunca kaç kadeh yuvarladığını anımsayamaz olmuştu. Bir haftalık kısa bir maceraydı o ilişki. Sadece 7 gün sürmüş bir gönül macerası. Fakat kadını bir türlü unutamamıştı Stanley. Anıları silip atmaya çalışmış ama becerememişti. 5 sene geçmişti aradan. Tam yavaş yavaş bu yıpratıcı etkiden kurtulduğunu sandığı anda onu yeniden karşısında görmek her şeyi mahvetmişti bir anda. Aslında o bir sürgündü. M16 5 sene önceki hatasından sonra onu buraya sürmüş ve adeta unutmuştu. Uzak doğuda en uzun süreli çalışan M16 ajanı olduğuna yemin edebilirdi. Bunun tek sebebi de Erika Müller'di. Kaldığı pansiyona bir evvel dönmek istedi. Yatıp sızmak, derin bir uykuya dalarak, hayalinde yeniden şekillenen o günlerin acı veren anılarından uzaklaşmak tek dileğiydi. Botanik bahçesini geçti. Pansiyonu 2 blok ötedeydi. Ne kadar sarhoş olursa olsun o bir ajandı. Hem de majestelerinin gizli servisinin bir zamanlar en gözde ajanlarından biriydi. Tecrübeli, atılgan, gözü pek ve yeterliliği müseccel casusu. Belki de o nedenle gittikçe uyuşan beynine rağmen içinden yükselen bir önsezi takip edildiği ikazını veriyordu kendisine. Stanley 2'de 1 düşen göz kapaklarını açık tutmaya çalıştı. Yalpalamamak için gayret sarf etti. Eski alışkanlıklarını toparlamaya, bir daha asla kavuşamayacağına emin olduğu dikkat melekelerini yeniden içinden yükselen sinyale teksif etmeye gayret etti. Takip edildiğine emindi. Çok garipti ama yanılmıyordu. Peşinde biri vardı. Buna inanmak istemedi önce. Sulawesi'de herkes onun hiçbir işe yaramayan, alkolik ve ruhu çürümüş bir M16 ajanı olduğunu bilirdi. Takip edilmesi için de bir neden olamazdı. Ondan ne istifade edecek ne de zarar verecek kimseyi tanımıyordu. Her ne kadar kendini burada emekli bir posta müdürü diye tanıtmışsa da kısa zamanda özellikle alkol sınırını aştığı gecelerde gevezeliği yüzünden gerçek kimliği rahatlıkla belli olmuştu. Buna rağmen kimse onu Manado'da ciddiye almamıştı. Çünkü bu ufak kent turistlerin altın kumsallarına hücum etmelerinden başka hiçbir siyasi özelliği olmayan yerdi. Sualtı avcılığına gelenlerin de istihbarat ajanlarıyla alıp veremediği olmuyordu. Sarsak bir iki adım daha attı Stanley. Özellikle arkasına bakmamaya gayret ediyordu. Evinin bulunduğu bloğa yaklaşırken sanki havada baharat kokusu daha da artmıştı. Eski ve buruşuk ceketinin düğmesini açtı. Eskiden kalma alışkanlıkla hala silah taşıyordu ama Manado'ya örgütünce sürüldüğünden beri bir kere olsun silah kullanmak lüzumu hasıl olmamıştı. Ter içinde kaldığını duyumsadı. Gömleği çıplak derisine yapışmıştı. Stanley'in merakı gittikçe artıyordu. Duyularını alkolün müsaade ettiği nispetle zorladı. Aklına bu işi yapacak kimse gelmiyordu. Belli etmemeye çalışarak omzunun üzerinden arkaya kısa bir bakış fırlattı. Kimse yoktu veya o görememişti ama biliyordu. Arkasında biri vardı. Hem de gittikçe aradaki mesafeyi kapatıyordu takipçisi. Eski yıllarda olsa herhalde çok farklı davranır, kendine olan güveniyle önce arkadaki adamı şaşırtır, bir duvar dibine saklanır ve adamın beynine silahı dayayarak niçin takip ettiğini sorardı. Ne yazık ki şimdi bütün aklından geçen bu şeyleri yapacak güçte değildi, yavaşladı biraz. Derin derin soludu, sanki beynini süngere çeviren alkolü atmak istiyordu vücudundan. İçini bir ürperti kaplamıştı. Peşinde rastgele dolaşan bir kapkaççı ya da bir sokak serserisi olabilir miydi acaba? Bunu düşünmek bile abesti. Bu kentte parasız biri olarak tanınırdı. Ayrıca giyim kuşamı ile de hiçbir sokak serserisinin iştahını kabartacak hali yoktu. Hayır diye düşündü. Peşindeki her kimse bir kapkaççı olamazdı. O zaman içindeki ürperti daha da arttı. Eski bir düşmanı olabilir miydi acaba? Ne de olsa geçmişinin parlak döneminde çok can yakmış, pek çok da düşman edinmişti. Bu yeni olasılık onu daha da rahatsız etti. Arkasını dönerse eskiden aşina olduğu bir kimseyle yüz yüze gelmekten korktu. Mücadele edemezdi. Hatta silahına bile davranamazdı. Adamın niyeti eski bir hesabı kapatmaksa onu derhal temizleyebilirdi. Bay Moore dedi arkadan bir ses. İnce, kibar tonlu fakat soğuk ve ruhsuzdu kulağına çarpan ses. Stanley durdu. Sesi tanımamıştı. Bir yabancı olmalıydı ama kendisini tanıyan bir yabancı. O kısa zaman dilimi içinde beyninin hala çalışan hücreleriyle sesi anımsamaya gayret etti. Nafile çıkaramamıştı. Çok ağır, yavaş yavaş geriye döndü. Karanlıklar içinde gölgelerin arasında bir insan silüeti gördü. Issız sokakta 5-6 metre ötedeydi adam. Stanley gözlerini kıstı, gölgeyi çıkarmaya çalıştı. Uzun boylu, esmer ve bıyıklıydı görebildiği kadarıyla. Emin olduğu tek şey adamı tanımadığıydı. Onu ömründe hiç görmemişti. Ağzı kurumuştu İngiliz ajanın, zorlukla evet diyebildi. Yabancı biraz daha yaklaşmıştı. Biraz görüşebilir miyiz dedi. Stanley şimdi adamın yüz hatlarını biraz daha seçebiliyordu. Nihayet ağzında şişmiş gibi kuruyan diliyle sizi tanıyor muyum diye sordu. Hayır Mr. Moore dedi adam. Şimdi tanışacağız. Robert Cage Richard Brown'a dönerek Rus'un Pilgrim's Hotel'de kaldığını öğrendim dedi. Bir de siz inceleseniz fena olmaz. Otel kayıtlarına göre adamın adı Leonid Chernenko. Doldurduğu fişin meslekhanesinde gazeteci olduğu yazılı. James Harris bir ıslık çaldı. Sulawesi'de bir Rus gazeteci ha? Biraz garip değil mi? Rus gazetecilerin bu adaya görev gereği geleceğini düşünmek çok tuhaf. Sakın bir yanlışlık olmasın. Belki adam bir seyahat ajantasının memurudur. Cage onun hafif alay kokan lafını duymazlığa gelerek Richard'a bakmaya devam etti. Aralarında en kıdemlisi olan Richard, ya İranlı diye sordu. Onun hakkında da bilgi toplayabildin mi? Pek değil ama bekliyorum. Ne bekliyorsun? Şey diye mırıldandı. Beklediğimiz adam uçaktan inince tabii öncelikle onu takibe aldım ve İranlıyı bıraktım. Aslında Rus'un da İranlı'nın da tavırları ve sanki adamımızı gizliden gizliye kolluyorlarmış gibi tavırları dikkatimi çekmişti. Ama o an üçünü birden izleyememiştim. Bana verilen talimata uyarak adamın peşine takıldım. Doğruca Cookies'e gitmesi ilginçti. Kendisine Manado'da kalacak bir yer dahi ayarlamaya çalışmamıştı. Bu size ilginç gelmiyor mu? O zaman şüpheli kişinin hemen gerekli teması yaparak adayı terk edeceğini düşündüm. Belki de niyeti öyleydi. Teslimatı yapıp hemen kaçacaktı buradan. Ancak barda öldürüldüğünü işittikten sonra uyanıp kuşkulandığım o iki kişiyi araştırmaya başladım. Az da olsa sizinle buluşuncaya kadar biraz vaktim vardı. Rus'u otelde buldum ama İranlı yoktu. Burada en iyi haber kaynağı yerlilerdir. Adaya geldiğimden beri dostluklarını kazandığım bazı yerli muhbirlerim var. Hemen onlarla temasa geçtim. Etrafa yayılarak İranlıyı araştırmaya başladılar. Manado ufak bir yerdir, yakında kokusu çıkar. Biraz sabretmek zorundayız. Richard ajanı süzdü. Pek de boş durmuşa benzemiyordu. Adama daha fazla hücum etmenin anlamı yoktu. Gert Ruper'i tanıyor musun diye sordu. Şahsen hayır, fakat onu Sulawesi'de herkes tanır. Devlet ağaç plantasyonunun dışında kalan arazilerdeki ihracat işini yöneten şirketin genel müdürüdür. Burada nüfuzlu ve önemli bir işveren durumundadır. Ne var ki Manado'ya pek sık gelmez. İş ağırlığı daha çok Güney Sulawesi'dedir ve Ujung Pandang'da oturur. Neye sordunuz, bu işte bir ilgisi olduğunu mu düşünüyorsunuz? Bilmiyoruz henüz, fakat gelen adamın onunla temas kuracağını sanıyorduk. Gert Rupert ha? Cage hafifçe dudak büktü. Bu olasılık ona solak gelmişti. James lafa karıştı yeniden. Ne o, bu ihtimal sana ters mi geldi? Hayır diye devam etti Cage. Ama öyle olsa neden Ujung Pandak'ta değil de Manado gibi ufak bir turistik kentte buluşsunlar? Gert Rupert'in gücü güneyin en büyük şehrinde çok daha yaygındır. Şayet böyle bir görüşme planladıysa bunu öncelikle yaşadığı şehirde ayarlamaya kalkışması daha olağan değil mi? Hem Ujung Pandang çok daha büyük ve kalabalık bir kenttir. Bunu siz de biliyorsunuz. James bu mantıki açıklama karşısında sustu, cevap vermedi. Richard, hadi şu bahsettiğin otele gidelim de Rus'u bir görelim. İşe bir yerden başlamamız gerekti diye homurdandı. Az sonra 3 CIA ajanı Pilgrim's Otel'e doğru ilerliyorlardı. Ayrım sonu, sayfa 45.